kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aslışan Dağlıgül, eserin adı Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler konusunda bilinmesi gerekenler. Yazarlar: Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Doçent Doktor H. Elif Dağlıoğlu, Yardımcı Doçent Doktor Feyzullah Şahin. Türü eğitim. Vize Yayın, 1. baskı, Ankara, Ağustos 2014. ISBN nosu 978-605-4551-78-1. Bu kitap 107 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 26 Temmuz 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Son yıllarda kamuoyunu meşgul eden konulardan birisi üstün zekalı, üstün yetenekli, parlak çocuklar konusu olmuştur. Konu o kadar alevli bir hale gelmiştir ki, TBMM'de konuyla ilgili özel araştırma komisyonu oluşturulmuş ve 2017 yılına kadar olan süreyi kapsayan stratejik plan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra siyasiler, ülkenin konumu gereği icat yapan, bilim üreten insanların bu coğrafyada yetişmediğini, yaratıcı birey yetiştirmek gerekliliği üzerinde de durmuştur. Gerçekten bu coğrafyanın konumu üstün yetenekli, üstün zekalı ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesine engel mi oluşturmaktadır? Bunun tartışılması da gerekmektedir. Bu konuların tartışılabilmesi için önce bu özel gereksinimli çocuklarla ilgili temel kavramları bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlar bu kitabın ana babalar, öğretmenler ve konuyla ilgilenenlere temel bilgileri vermeye çalışmıştır. Ön söz. Son yıllarda kamuoyunu meşgul eden konulardan birisi üstün zekalı, üstün yetenekli, parlak çocuklar konusu olmuştur. Konu o kadar alevli bir hale gelmiştir ki, TBMM'de konuyla ilgili özel araştırma komisyonu oluşturulmuş ve 2017 yılına kadar olan süreyi kapsayan stratejik plan hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra siyasiler, ülkenin konumu gereği icat yapan, bilim üreten insanların bu coğrafyada yetişmediğini, yaratıcı birey yetiştirmek gerekliliği üzerinde de durmuştur. Gerçekten bu coğrafyanın konumu üstün yetenekli, üstün zekalı ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesine engel mi oluşturmaktadır? Bunun tartışılması da gerekmektedir. Aileler çocuklarının gelişimleriyle artık daha yakından ilgili oldukları için gelişimlerindeki farklılıkları kolayca gözleyebilmekte ve bu farklılıklar konusunda neler yapabileceğini araştırmaya başlamaktadır. Bilgideki gelişmelerin artık geometrik biçimde arttığı, teknolojinin hızlı biçimde geliştiği, ortamdaki girdilerin bu kadar çeşitlendiği bir zaman diliminde ailelerin çocuklarında farklılık gözlemlemesi olağandır. Akla şu soru gelmektedir: yaşamımızda neler değişti ki çocuklar ana babalarının çocukluklarından bu kadar fazla farklılaşmaya başladılar? Bu sorunun yanıtı tahmin edileceği üzere oldukça açık bir biçimde karşımızda durmaktadır. Zaman değişmiştir, kavramların açıklamaları değişmiştir, ortamdaki girdiler çok değişmiştir. Çocuklara sunulan olanaklar zenginleşmiş ve bombardıman eder biçimde artmıştır. Artık çevremizde bizi devamlı sorgulamaya çabalayan 22-24 aylık çocuklar, özel gereksinimlerini rahatlıkla sergileyen, büyümüş de küçülmüş okul öncesi dönem çocuklar görmemiz olağan hale gelmiştir. Bu gelişmelerle bizler, siz okuyuculara alan uzmanları olarak bu farklılıkları olan çocuklar hakkında bilmeniz gerekenleri elinizdeki bu kitapla vermeye çalıştık. Yazdıklarımız konunun bir demetini sunmaktadır. Bilgiler değişmez değildir ama sunulan bilgiler eski Yunan'dan bu yana bazı değişmeyen özellikleri kapsamaktadır. Sizler için yararlı olacağı düşünülmüştür. Saygılarımızla Ataman, Ankara 2014. Profesör Doktor Ayşegül Ataman, Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Okul Psikologluğu ve Rehberlik bölümlerinden mezun oldu. 1969 yılında lisansını, 1972 yılında üstün zekalıların eğitim alanında yüksek lisansını, 1976 yılında doktorasını üstün zekalıların eğitim alanında tamamladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1983 yılında üstün zekalıların eğitim alanında özel eğitim doçenti, 1989 yılında profesör unvanını aldı. Üstün zekalılar, görme engelliler, özel eğitimde öğretmen yetiştirme konularında çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden emekli olan Ataman, halen Lefke Avrupa Üniversitesi, Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1. Bölüm Profesör Doktor Ayşegül Ataman. Giriş. Öykü 1. Azra ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldiğinde aile çok mutlu olmuştu. Anne Seval ve baba Ahmet orta gelirli, üniversite eğitimli, her ikisi de çalışan bir çifttir. Azra 4,5 aylıkken dişlerini çıkartmaya başladı, ilk sözlü iletişimini 7. ayda kurmaya başladı. Tuvalet alışkanlığını 9,5 aylıkken kazandı ve aynı zamanda da yürüyordu. Aileye her şey olağan olarak geliyordu çünkü çevrede kızlarını kıyaslayacakları başka çocuklar yoktu. Anneanne olağanüstü bir şeyler olduğunu sezinlediğini ifade ettiğinde Seval ve Ahmet "Abartma anne" diyorlardı. Maddi durumları bir bakıcı ya da kurum bakımını karşılayamadığı için Azra her sabah anneanneye götürülüyordu. Azra 1,5 yaşına geldiğinde kendiliğinden sembol birleştirmesiyle okumaya başladı. Anne bunun biraz erken olduğunu düşünmekle birlikte kitaplarla onu meşgul etme, sorularını yanıtlamaktan daha kolay geldiği için mutlu da olmuştu. Azra 2,5 yaşında yazmaya da başladı. İlgi alanı çok çeşitli, soruları peş peşe gelen ve her gün en az 2 kitap okuyan bir çocuktu. Maddi olarak zorlanmaya başladılar. Bir gün Seval iş yerinde arkadaşlarına çocuklarının okuyup bitirdiği kitapları olup olmadığını sordu. Arkadaşları, "Var ama seninkisi için ileri düzeyde, daha o 2,5 yaşında anlamaz, çok küçük" dediklerinde sakin bir biçimde, "Ama o 1,5 yaşından beri okuyor" deyince arkadaşları, "Olamaz, bunu mutlaka uzmana götür" dediler. İşte o zaman aile panikledi. Ne yapabilirlerdi? Çocukları neden böyle olmuştu? Bu tür çocuklarla kim ilgileniyordu? Başvurabilecekleri merkez var mıydı? Çocuklarının bu kapasitesi hızlı gelişip çabucak sönerse ne olacaktı? Yoksa bu kadar çabuk geliştiği için yaşamı çabuk mu sona erecekti? Kitap okumayı yasaklasalar mıydı? Her sorusunu yanıtlayacak olurlarsa okula başladığında ne öğrenecekti? Emre'yi sınıf öğretmeni rehberlik servisine yolladığında Emre bunun nedenini kestirmişti. Arkadaşlarıyla bir türlü anlaşamıyordu. Çünkü onlara tahammül edemiyordu. O kadar aptalca soru soruyorlardı ki. Rehber öğretmen daha önce sınıf öğretmeniyle görüştüğü için Emre'yi bekliyordu. Aldığı bilgilere göre 5. sınıf öğrencisi olan Emre, 10 yaşında dar gelirli bir ailenin 2 çocuğundan büyük olanıydı. Baba ve anne ayrı yaşamaktaydılar. Baba ateistti, inanç konusunda eşler arası uyuşmazlık vardı. Emre derslerde oldukça ilginç sorular soran, aşırı hareketli, çok hızlı konuşan bir çocuktu. İngilizce dersinde öğretmenin bilinmeyen bir kelimenin anlamını açıklamasına fırsat vermeden o kelimenin en az 10 eş anlamlısını, zıt anlamlısını sıralamakta ve derste öğretmenin sınıf kontrolünü kaçırmasına neden olmaktaydı. Artık denetlenmesi ve arkadaşlarıyla olan uyumsuzluklarıyla baş edilememesi nedeniyle rehberlik servisine gönderilmişti. Rehber öğretmen Emre'yi bir uzman yardımıyla incelemeye aldı. Emre yoğun olarak kuantum fiziğiyle ilgilenmekteydi. Felsefe, psikolojiyle ilgilenmiş ve şimdi de fizikle ilgilenmeye başlamıştı. Tek odaklandığı konu buydu. Madde, antimadde zihnini meşgul etmekte, bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmemekteydi. Pejmürde bir kıyafet, dağınık saçlar, anlaşılması, güç, hızlı bir konuşması vardı. Yukarıdaki üstün zekalı, üstün yetenekli çocuklardan birine sahip olmak ister misiniz? Bebek beklemekte olan bir anne adayı olduğunuzu varsayın. Size zeka düzeyi dehaya yakın bir çocuğa sahip olmak için hamilelikte özel beslenme ve önlemler önerilse, bu beslenme ve tedbirleri uygular mısınız? Ya da sınıfınızı Azra gibi çok üstün yetenekli bir öğrencinin veya Emre gibi belli konularda çok üstün yeteneğe sahip bir öğrencinin verileceğini öğrenseniz ne yaparsınız? Bunlara benzer soruların yanıtlarını araştıran araştırmacılar, toplumun bu çocuklara karşı çok olumlu tutumlar içinde olmadıklarını, ana babaların da zekaca yetersizliği olan bir çocuğa sahip olmaya benzer tutumlar sergilediklerini, öğretmenlerin de benzer davranışlar gösterdiklerini belirtmektedir. Yukarıda örneklenmeye çalışılan iki çocuğa benzer çocuklarınız ya da öğrencileriniz olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar için neler yapılabilir? Dünyada ve Türkiye'de konuya yaklaşımlar ve gelişmelerin neler olduğunu, özellikle Türkiye boyutuna ağırlık vererek açıklamaya çalışacağız. Daha sonra gelişim özellikleri üzerinde durulacak, ailelere ve öğretmenlere yararlanabilecekleri ipuçları sunulmaya çalışılacaktır. 1. Konunun başlangıcı. Tarihi kaynaklara bakıldığında üstün yeteneklilerle ilgili ilk uygulamaların eski Yunan'da, Atina'da başladığını görmekteyiz. Özellikle Eflatun'un Ülküsel Devlet adlı eserinde belirttiği bir yapılanmayla toplumun önder ve yöneticileri olarak kabul ettiği filozofların yetiştirilmesinde toplumda bireyleri dört katmandan oluşturduğu bir yapı içinde açıklamıştır. Bu katmanlaştırmada en kalabalık sınıfı oluşturan en alt katmanda hiçbir vatandaşlık hakları ve yetenekleri olmadığını varsaydığı köleler yer almaktadır. Bunlara Eflatun bakır yaratılışlılar der. Tunca benzettiği gerçek yurttaş kitlesinin tabanına esnaf ve tüccarlar, zanaatkarlar gibi gruplar almaktadır. Bu grubun çocukları bütün yurttaşlık haklarına sahip olup temel eğitim yoluyla zekalarını, beden ve duygularını geliştirme olanağına sahiptir. Burada belirtilmesi gereken bu haklardan yararlanan çocukların sadece erkekler olduğudur. Üçüncü katmanı gümüş yaratılışlılar oluşturmaktadır. Toplumdaki yer ve görevleri önemli olanlardır. Savaşçılar, seçkin sanatkarlar burada bulunmaktadır. Bu kişilerin temel eğitimden sonraki eğitim kademelerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Dördüncü ve son katman, seçilerek eğitim düzeyinin doruğuna çıkması, uygun ve gerekli görülenler ise altın yaratılışlı, geleceğin yöneticileri olan filozoflardır. Eğitim sistemi bu seçkin altın yaratılışlıları eğitim basamaklarında eleyerek bulmaktadır. Bu kişiler en üst ve en uygun eğitim sağlanarak devlet yöneticileri olarak yetiştirilmelidirler. Üst sınıf denilen bu grubun erkek çocukları özel okullarda okuma, yazma, aritmetik, edebiyat, tarih, sanat ve beden eğitimi konusunda eğitim almaktaydılar. Çin'de Tang Hanedanı'nın söküm sürdüğü, M.Ö. 618'de üstün yetenekli çocuk ve gençlere çok önem verildiği görülmektedir. Çocuk dahilerin imparatorluk sarayına gönderildiklerini, burada tanılandıklarını ve yetiştirildikleri görülmektedir. Japonya'da Tokugawa grubu döneminde 1604-1868 samurai yetiştirmek üzere Japon çocuklarının halk çocuklarından farklı biçimde özel olarak takip edildiğini görmekteyiz. Eski Roma'da eğitimin hukuk, mühendislik, mimari ve yönetim konularına önem verdiğini, kız ve erkek çocukların daha liberal biçimde yetiştirildiklerini görmekteyiz. Ancak yüksek öğrenime kızların gitmesi yasaktı. Eski Sparta'da askeri beceriler çok önemliydi. Bütün erkek çocuklar 7 yaşına gelince savaş ve dövüş sanatları konusunda eğitim almaya başlarlardı. Üstün yetenek dövüş becerileri ve liderlik yetenekleri olarak kabul edilmekteydi. Rönesans döneminde Avrupa'da 1300-1700 sanat, edebiyat, mimari açıdan dikkati çekecek biçimde ürünlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Güçlü hükümetlerin yaratıcı üstün yetenekleri ödüllendirdiğini ve maddi destek verdiğini söyleyebiliriz. Üstün yeteneklilerle ilgili sistematik ciddi çalışmaların 19. yüzyıl ikinci yarısından sonra Sir Francis Galton ile başladığını, zeka yani deha ve zekanın ölçülmesi, bireysel farklılıklar konusundaki çalışmalarıyla alanın neredeyse büyük babalığını yaptığını söyleyebiliriz. Onun çalışmalarıyla kalıtım ve çevrenin zekanın oluşmasına etkileri konusunda araştırmaların hızlandığı söylenebilir. Alfred Binet ve T. Simon'ın ilk bireysel zeka testini geliştirmeleri, bunun Louis Terman tarafından Stanford Üniversitesi'nde standartizasyonu 1916 yılında ile Stanford Binet testinin araştırıcılara sunulması üstün yetenekliler konusunda araştırmalara ivme kazandırmıştır. Louis Terman 30 yıl süren dikey genetik yöntem ile 1458 üstün yetenekli çocuk üzerinde gerçekleştirdiği araştırmayla da bu alanın babası olma unvanını kazanmıştır. Leta Hollingworth 1916'dan itibaren Terman ile çalışarak ve ondan sonra araştırma grubunu takip ederek ve uygulama önerileriyle bu alanın öncüleri arasında yer almıştır. Terman araştırmalarından sonra özellikle ABD'de üstün zekalı çocuklar için hızlandırma, sınıf atlatma, erken başlatma biçiminde eğitsel uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. 1957'de Sovyetler Birliği'nin ilk Sputnik'i uzaya fırlatması üstün yeteneklilere uygulanan üstün eğitim uygulamalarını köklü biçimde değiştiren yaklaşımların ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Batılı ülkeler artık Sovyetlerin yatak odalarını bile uzaydan gözetleyebileceklerini tartışıp Acaba biz ne yaptık da Sovyetlerin gerisinde kaldık diye Sovyet eğitim sistemini ayrıntılı biçimde incelediklerinde, Sovyetlerin 4 yaştan itibaren üstün yetenekli çocukların eğitimine çok önem verdiklerini tespit edip kendi eğitim sistemlerini yenileştirmiş ve üstün yeteneklilerin eğitiminde hızlı bir ivme gözlenmeye başlanmıştır. Bunların etkileri Türk milli eğitim sistemi üzerinde de kendisini göstermiştir. Kaynaklara bakıldığında başlangıcından günümüze kadar gerek ülkemizde gerekse gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üstün yeteneklilerin eğitimi konusunun iniş ve çıkışlarla dolu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel nedenlerinden birisi toplumda bu çocuklar konusunda hakim olan ön yargılar ve eğitimlerine yönelik kısır yaklaşımlar olduğunu söyleyebiliriz. 2. Osmanlı'dan Cumhuriyete. Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda ilk kurum oluşum Enderun okuludur. Zamanında tüm diğer ülkelerde benzeri olmayan ve batılı kaynaklarca üstün yetenekliler için açılan ilk okul olarak kabul edilen Enderun, esin kaynağını yukarıda belirtilen Eflatun'un Ülküsel Devlet kitabından aldığı belirtilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in kendisinin de deha düzeyinde zekaya sahip olduğu şüphe götürmez. Zamanın geçerli olan tüm yabancı dilleri bildiği bilinmektedir. Eflatun'un kitabını da okuduğu söylenebilir. Enderun hakkında yayımlanmış çok sınırlı çalışma bulunmaktadır. Bunlardan önemli ikisi Türkiye'de Robert Kolej'de müdürlük yaparken birinci el kaynaklara ulaşarak hem yüksek lisans hem de doktora çalışmasını Fatih Sultan Mehmet'in saray okulu üzerinde yapan Barnett Miller ile eğitim tarihçilerimizden Profesör Doktor Ülker Akkutay'ın doktora tezi bu kurumu okul olarak inceleyen önemli çalışmalardır. Faik Reşit Unat, Osman Ergin, Hasan Ali Koçer özellikle medreselerin yanı sıra devlete yönetici yetiştiren bir kurum olduğunu belirtmektedirler. İlber Ortaylı'nın bu konuda TV programları ve internet üzerinden ulaşılacak web sayfaları son yıllarda oldukça fazlalaşmış bulunmaktadır. 600 yıldan fazla bir süre 3 kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesinde ve mevcudiyetini devam ettirmesinde önemli bir hissesi bulunan Enderun Okulu'na öğrenci kaynağı Riyakut'a göre devşirme kanunuyla Hristiyan çocukları arasından pençik yasasıyla yani padişah savaş ganimeti olan esirlerden %5 alması ve esir pazarlarından seçilen kabaca yetenek alanları saptanan üstün çocuklardır. En çok devşirme yapılan yerler Üsküp, İştip, Köstendil, Prizren, Gorici, Samokov, Prepol, Taşlıca, Yanya, Pirlepe, İskenderiye, Ohri, İpek, Dukkakin, Kırçova, Foça, Novesin, Manastır, Mostar, İmoçka, İzvornik, Böğürdelen, Goli, Kesniye, Horpişte, Bihlişte, Nibolu, Selanik, Vize, Azak, Ozi ve Akçakale'dir. 8-18 yaş arasında olan, Müslüman olmayan, kırsal alanda yaşayan ailelerin çocukları arasından çocukların seçildiğini kaynaklar belirtmektedir. Hatta bu romanlara, yani Dirina Köprüsü, konu olmuştur. 40 haneden birisinden çocuk alınırdı. Soylu ve ruhban sınıfı çocuklarına öncelik verilirdi. Bu süreçte seçimde gürbüzlük ve yakışıklılığa birinci derecede önem verilirdi. Osmanlı'da sureti güzel olanın siretinin de güzel olacağına inanılırdı. Thurman, Hollingworth araştırmaları bu görüşün geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Karaman'dan Erzurum'a kadar olan kısımda oğlan devşirmek yasaktı. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman, Rus, Acem, Çingene, Türk, Harputlu, Diyarbakırlı ve Malatyalı oğlanların devşirilmesini yasaklamıştır. Devşirme eğitimi, milliyetlerin değişimini esas alan bir kültürleştirme ve belirli prensiplere göre devlet adamı yetiştirme, yani disiplinleştirme anlamına gelmektedir. Acemi oğlanlar, Hristiyan ailelerden toplanan ve Yeniçeri Ocağı için yetiştirilen çocuklara verilen addır. Acemi oğlanlar, Anadolu'da Türk ailelerinin yanına gönderilmiş devşirme çocuklardan veya doğrudan doğruya Acemi Ocağı'na sevk edilen çocuklardan meydana gelmektedir. Acemi Ocağı'na yeni elemanlar gerektiğinde durum divandan bir hükümle Yeniçeri Ağası'na bildirilmektedir. Bunun üzerine Anadolu ve Rumeli'deki Acemilerin en eskilerden gerektiği kadar yüzer kişilik gruplar halinde Acemi oğlan alınarak İstanbul'a sevk edilmektedir. Bunlar eşgal defterine bakıp incelendikten ve herhangi bir hilenin karışıp karışmadığı anlaşıldıktan sonra acemi ocağının ana kütüğüne kaydedilmektedir. İçlerinden kuvvetli olanlar ihtiyaca göre Bostancı ocağına ayrılmışlardır. Acemi ocağı alınacakların kayıtlarıyla A kethudası Bostancı ocağına verilecek olanlarınkiyle Bostancı başı ilgilenmiştir. Kurucusunun ikinci Murat olduğu saray okulu olarak kurulan yapının Fatih Sultan Mehmet tarafından Enderun okulu haline dönüştürüldüğünü kaynaklar belirtmektedir. Saray mektepleri Enderun'un hazırlık okullarıdır. Hepsinin de amacı Enderun mektebine nitelikli öğrenci yetiştirmektir. Tarihi silsileye göre aşağıdaki şekilde sıralanabilirler. Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, İskender Çelebi Sarayı'dır. Buradaki eğitim yaklaşık 7 yıl sürmekteydi. Büyük oda, küçük oda, seferli oda, doğancılar, kiler, odalardan oluşan her biri devletin gereksinim duyduğu mesleki eğitimi veren odalardı. Bunları başarıyla geçenler hazine ve has odalarına geçerdi. Bu iki oda padişaha en yakın olan odalardı. Has odadan devletin en üst yönetici kadroları yetiştirdi. Cumhuriyete kadar devam eden okulun halen devam edeni Galatasaray Lisesi'dir. Birinci ayrımın sonu, sayfa 11.